Aziz dostlarım, Erkam Radyo'nun pek kıymetli dinleyenleri, hakikat yolculuğunun erenleri, sözümüzün kulak misafirleri. Bilgimize ayar, özümüze yar, sesimizle bahtiyar. Usulü Erkan, Muhibban-ı Erkam, dergahı hüdayidir mekan. Biliniz ki kesmeyiz sizlere ahkam. Kulağınız bizde, gözünüz izde, beyniniz işte, gönlünüz eşte olsun efendim. Sohbet muhabbette gerek, muhabbetse sohbete ne gerek? Yapmadığını söylemek, Allah'ı üzmek demek. Bize düştü bu bilginin tellallığı, lazımdır haklarınızın helalliği. Kulak verile, bilgi derile, bildiğiyle amel etmeyene, bilmem ki ne denile. Aziz ve titiz ve dahi temiz, bizler için bahada eşsiz ve her daim nezdimizde mümeyyiz, çok değerli gönül dostlarımız. Bendeniz Münir Arıkan. Erkam Radyo'da Nitelikli İnsan programında hepinizi Erkam Radyo Genel Merkez stüdyolarından sevgiyle, saygıyla, duayla, muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Hepinize hayırlı günler diliyorum efendim. Yeniden bu haftada sizlerle beraberiz. Bizleri sizlerle buluşturan, sizleri bizlere kavuşturan, hayırlı şeyleri konuşturan, karşılıklı istifademizi artıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Aziz dostlarım, biliyorsunuz 2025 yıl boyunca insanı toplumla kaynaştıran sosyal yetkinlikleri işliyoruz sizlerle beraber. Bu yetkinliklerden bir tanesi olan sosyal farkındalık yetkinliğine birkaç haftadan beri, hatta 7-8 haftadan beri devam ediyoruz. Bu haftaki konumuz da sosyal farkındalığa devam olacak inşallah. Sosyal farkındalık, içinde bulunduğumuz anı, mekanı, zamanı, zemini, durumu, olanları, olacakları anlama ve olması gereken iyi, doğru, güzel, hayırlı şeyleri tam da olması gerektiği gibi yapabilme becerisi. İnsanlık tarihinde sosyal farkındalık sayesinde gerçekleşen ana olaylara şöyle kısaca bir bakmak istiyorum sizlerle beraber. 19. yüzyılda köleliğin kaldırılmasına yönelik İngiltere ve Amerika'daki kampanyalar, o büyük zulümün ortadan kalkması, birisi ayağa kalkmasaydı, birisi bununla alakalı farkındalık geliştirmeseydi, birisi karşı çıkmasaydı, hala o zulümkar kölelik devam etmiş olacaktı. Amerika'da Martin Luther King'in özellikle başkanlık ettiği karanlık, karanlıkla değil ışıkla yenilir diyerek ayağa kalktığı, terzi Rosa Parks'ın otobüslerde oturma hakkını kullanmaya başlamasıyla buna karşı çıkan rejimin onu tutuklaması, bu konuda siyahların, siyahilerin buna karşı çıkarak ona destek olması ve bu süreçte büyük bir Amerika çapında olaya yol açarak Montgomery otobüs boykotunu vakasıyla artık siyahi kardeşlerimizin de otobüslerde oturma hakkını biliyorsunuz 1950'li yıllara kadar 50, 52, 55'e kadar hatta Amerika'da ön kapıdan girip biletlerini basıp arkada kendilerine ayrılan çok böyle ucube bir yerde ayakta dikelme deriz bir Anadolu'da öyle kalıyorlardı. Beyazlar oturuyordu ama onlar oturamıyorlardı. Montgomery otobüs boykotu böyle bir sosyal farkındalığın sonucudur. Ya da Güney Afrika'da 1948-94 yıllar arasında Nelson Mandela'nın en uzun yürüyüş ilk adımla başlar diyerek ilk adımını attığı apartheid karşıtı mücadelesi, ırkçı Güney Afrika Cumhuriyeti'nin bu katliamına, bu baskısına, bu zulmüne ya da Amerika'da 2013 yılında hepimizin çok yakinen izlediği şekliyle Trayvon Martin'in polis işkencesiyle öldürülmesi, siyahi Trayvon Martin'in polis işkencesiyle öldürülmesi sonrası başlayan Black Lives Matter diye siyahların hayatı önemlidir hareketi ya da Gandhi'nin İngilizlere karşı, o soykırımcı alçaklara karşı Hindistan'da verdiği, yürüyerek başlattığı o mücadele, My message is my life, my life is my message diyerek, benim hayatım, benim mesajım, benim mesajım, benim hayatım diyerek, o mütevazi hayatıyla örnek olarak Hindistanların bağımsızlığına giden mücadelesi, ya da Fransızlara karşı tek başına hiçbir imkan olmadığı bir dönemde, Müslüman kızlara ve kadınlara hamamdan çıkarken o çarşaflı kardeşlerimize el uzatan işgalci, soykırımcı Fransızlara karşı tek başınayken, bakın bir başına, böyle bir grup, bir hareket, bir mücadele değil, tek başınayken elindeki imkanlarla karşı çıkan Sütçü İmam'ın kahramanlığı mesela yine böyle bir sosyal farkındalık sayesindedir. Ya da 2003 doğumlu daha gencecik bir kızcağız İsveçli Greta Thunberg'in 2018'de iklim grevini başlatarak böyle bir sosyal hareket başlatması dünyanın bu konuda daha duyarlı olmasını sağlamaya başlaması ya da uluslararası global somut filosuyla hem Sumut filosundan önce hem de sonra iki kez tutuklanmayı, işkenceyi göze alarak bu soykırımcı Siyonist alçaklara Gazze ablukasını delmek için başlattı onlara karşı mücadele. Bütün bunlar aziz dostlarım, tabii ki Türkiye'den de dünyanın 46 farklı ülkesinden de bu harekete katılan insanlar, şu anda dünyanın bütün meydanlarını dolduran Siyonist katliamcı, soykırımcı alçaklara karşı, bütün dünya meydanlarını, başkent meydanlarını, şehirlerin meydanlarına dolduran dünyanın duyarlı insanları, dünyanın derdine çare olmak isteyen onurlu, asil, ahlaklı, ilkeli insanların mücadelesidir. Dolayısıyla sosyal farkındalık kaynağı itibarıyla ahlaktan, erdemden doğar desek yanlış olmaz. Yalnız hani sosyal farkındalık derken aziz dostlarım, birazcık böyle nasıl söyleyeyim, yani sosyal olduğu için sanki ötekine, karşıya, topluma ait bir şeymiş gibi geliyor ama Mahatma Gandhi değişim istediğinde kendinden başla demiş. Dolayısıyla aslında bütün bu sosyal farkındalık kişisel farkındalıkla başlayıp sosyal hayata evrilen bir mücadeleye dönüşüyor. Bir şekilde bunu kendi içimizde, kendi özümüzde, devrimse devrimi ilk önce kendi nefsimize karşı kazanmak, orada onu yenmek zorundayız. Malcolm X, eğer değişim için savaşmazsan diyor, değişim seni ezer. İlk ezecek büyük güç de nefsimiz oluyor. Bizi bir ezdiğinde, yani nefse karşı bir savaş kazanılmadan, dışarıdaki savaşlar zaten kazanılmıyor, dışarıdaki mücadelelerde galip gelinmiyor. Ezilmemek ve yok olmamak adına bir değişim kıvılcımı olmak zorundayız. Bana değmeyen yılan bin yaşasın demek bizim kültürümüzde yok aziz dostlarım. Tabii işin bir de sorumluluk boyutu var can dostlarım. Elimizden geleni yapmadan gelecekte çocuklarımıza ve torunlarımıza gözlerimizin önünde medyanın canlı yayınında göz göre göre katledilen, sakat bırakılan, işkence altında inim inim inleyen, organ mafyasında organları parçalanan, fuhuş mafyasında çalınıp bir sürü kadire uğrayan ve sözde barış anlaşmasına rağmen hala katledilmeye devam edilen 650 bin canın hesabını, 150 bini bunların çocuk, nasıl vereceğiz? Gazze'de okullar açıldı ama okula gidecek çocuklar yok. Ondan sonra da bu alçaklar alay ederek sosyal medyada videolar çekiyorlar. Ya burada çocuk yok, okula ne gerek var diye okulu patlatıyorlar bu sefer. Bu lanetli kavim bilmiyorum nasıl olacak. Kıyamette taşların konuşacağı gün taşlarda mı olmalı bir tek umudumuz? Yoksa bu anlaşmada garantör olarak imzasını atan ülkelere mi bunu sormalıyız? Onlardan mı bir şey beklemeliyiz? Yoksa bütün umudumuzu Allah'ın ilahi adaletine bağlayıp Allah'ım imdat mı demeliyiz? Elbette her durumda, her halükarda Allah'ın adaletini bekliyoruz. Ama ya Allah muhafaza dehşet bir şekilde gelirse, ya azap şeklinde gelirse, onun için de yani biraz dikkatli olmamız gerekiyor. İnşallah şefkatli bir şekilde gelir, rahmetli, merhametli bir şekilde gelir. Onun için sosyal farkındalık şart gibi görünüyor. Eğer şu anda bu farkındalığımızı agah-ı mütenebbi olarak duyargaçlarımızı, radarlarımızı, periskoplarımızı çalıştırarak bütün sinyalleri alıp dekoderde çözümleyerek yapmamız gerekeni anlayamazsak ve anladığımız halde yapmazdan gelirsek gelecek çok daha zor olacak, çok daha zor günler bizi bekliyor gibi düşünebiliriz. Böyle bir felaket tellallığı yapmak istemiyorum aziz dostlarım ama unutmayın şu anda gözümüzün önünde olan olaylar 2000 yıllık, 3000 yıllık yazılı planların uygulaması. Dolayısıyla İslam aleminde de eğer böyle bir alem ittifak olarak varsa, hercümerç olmuş, darmadağın olmuş, karman karışık olmuş, mezheplere, cemaatlere, tarikatlere ayrılmış, birbiriyle selamı sabaha kesmiş, hatta birbirini tekfir edecek duruma gelmiş bu gruplar, Allah'ın ilahi adaletini bekliyoruz sadece. Ben hani bir alim, bir insan değilim, bir hoca falan değilim ama bunca tefrikanın da sadre şifa olmadığı, bu geleceğin zor günler getirmesinin bir sebebi de bu olduğu çok açık, çok aşikar. Biz aziz dostlarım, gelecekle alakalı bir stratejimiz olmalı. Bu müjdelenmiş şehir, hani onlar da arz-ı mevut falan diyorlar ya, böyle vaat edilen topraklar. Vaat edilen topraksa bu şehri İstanbul bize vaat edilmişti Allah Resulü Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz tarafından, Latufi Teala Konstantiniye diye. Onun bu şehrin müjdesini verdiği gün İnanın, o gün ve takip eden 20-30 yıl boyunca her askerin bineği bile yoktu. Yani şimdi Gazze'nin kurtuluşuyla alakalı şöyle savaş teçhizatları, böyle silahlar, böyle bombalar, böyle füzeler, böyle uçaklar falan gibi bir şeyler bekliyoruz ya. Hani Allah'ın meleklerle indirip nusretini bize göndermeyeceğiyle alakalı acaba kaygımız mı var, endişemiz var, imanımızda bir nakısa mı var? Bakın 20 Allah Resulü'nün ebediyete irtihalinden sonraki 20 ve 30 yıl arasında Diyarbakır'a kadar gelmişlerdi. Bir rivayete göre Elazığ'a, Erzincan'a kadar gelmişlerdi sahabe-i kiram. Dolayısıyla Şam fetholunmuştu, Kudüs fetholunmuş, Mescid-i Aksa özgürlüğüne kavuşmuştu. Mısır'a doğru bir giriş yapılmıştı. Anadolu coğrafyasında neredeyse dörtte biri sahabe-i kiram tarafından, zaten Anadolu'nun bütün coğrafyasında yayılmış sahabe-i kiram kabri şerifleri de bunun bir göstergesidir. Ve daha bize inanılmaz gibi geleni, Allah Resulü'nün bu müjdeyi verdiği dönemde evet binekleri yoktu ama silahları da yoktu. Silah dediğimiz şey o gün ne? Ok ve kılıç. Ok ve kılıçları yoktu. Daha size enteresan bir şey söyleyeyim. Tahmini olarak söylüyorum bunu. Elimizde 10 bin kişilik Mekke'nin fethine katılan sahibi kiramla alakalı bir bilgi var. Sonra en son Allah Resulü'nün ebediyete göçtüğü, Darül Beka intikal ettiği, Refik-i Ala dediği günlerde 100 bin kişilik bir veda haccında topluluktan bahsediliyor. Ve bunların içerisinde inanın, yani az çok siyer okuyan bir kardeşinizim, bu konuda yemin bile edebilirim, 10 bin kişi yani %10'unun zırhı yok. Hani düşünün karşınızda, 10 bin sadece Şam'daki karakolunda zırhlı ve süvari askeri vardır. Topları, mancınıkları, tüfek o zaman yok ama inanılmaz mancınıkları, inanılmaz teçhizatları vardır. Yani sadece Şam karakolu. Daha geçeceksiniz, Antakya gelecek, Kudüs var. İleride Konya üzerinden Ankara'ya doğru, İstanbul'a doğru, batıdan gitseniz İzmir tarafında, Antalya tarafında her tarafı sarmışlar. Denizde gemileri var bu insanların. Bir taraftan Kıbrıs'talar ve o dönemin tarih bilgilerine göre Antakya'nın ve Şam'ın toplam nüfusunun 1 milyon olduğu söyleniyor. 10 bin kişilik bir ordudan bahsediyoruz ve bunun %10'unun zırhı bile yok. Ordunun neredeyse yarısının bineği var, yarısı nöbetleşe biniyor ve bu ordu Kudüs'ü fethediyor. Kudüs'ü fethederken de hatırlayacaksınız, Hazreti Ömer Efendimiz kölesiyle nöbetleşe biniyor ve Kudüs'e girdiği sırada nöbetle deveye binme kölesinin ve ona tazim ediyorlar. Tanıyanlar Hazreti Ömer Efendimiz'i gösterince papazlar iman ediyorlar. Diyorlar bize de Kudüs'ün fethinde böyle bir ordudan bahsediliyordu. İşte yanlara çok güzel kızlar dizmişler. Ordunun hiç kimse gözleri kaymıyor. Kızlara bakmıyorlar, kadınlara bakmıyorlar. Tevazu içinde şehre giriyorlar. Katliam yok. Barış anlaşmasına uyuyorlar. Onların haklarını onlara teslim ediyorlar. Yani tamamen onların da bozulmamış, tahrif edilmemiş hükümlerinde, beyanlarında ya da rivayetlerinde anlatıldığı şekliyle hak bir şey, fetih gerçek oluyor. Onlar da buna. Dolayısıyla böyle bir konjonktürde sahabe-i kiram tam 852 sene sonra İstanbul'un 1453'te surlarını aşarak o müjdeli şehre, şu anda içinde size yayın yaptığımız bu müjdeli şehre girmiş oluyor. Yani mücadelenin azimine, o verilen işarete uyulmayla alakalı farkındalığa bakar mısınız yani? Sorumluluğumuz var, elimizdeki imkanlara bakmıyorlar. Diyorlar ki böyle bir müjde varsa biz burayı alacağız. Karıncanın dediği gibi evet, ağzımda taşıdığım bir damlalık suyla o ateşi söndüremem, Hazreti İbrahim'in ateşini, ama safımız belli olsun. Güvercin gagasına gibi damla su, evet bununla o ateşi söndüremem ama safımız belli olsun. Dolayısıyla gözümüzün önünde katledilen bu kadar can, anlatmaya kıyamıyorum artık, izlemeye dayanamıyorum ama onlar yaşıyorlar. Acı veriyorsa asıl o soykırımı, katliamı, işkenceyi yaşayanlara acı veriyor. Ama biz onların yaşadıklarını rahat koltuklarımızda izlemeye dayanamıyorken, o zaman sosyal farkındalığımızla alakalı kendimizi sorgulamamız lazım değil mi aziz dostlarım? Allah Resulü yaşadığı anla alakalı, bırakın yorumu, müminin firasetinden korkun diyordu. Faris, firas, at bakışı. Yani at hani 360 derece görüyor, arkayı görüyor. Yani geçmişi görüyor. Geçtiği yerleri, arkada bıraktığı, geride bıraktığı şeyleri görüyor. Anı görüyor yanlardan ve geleceği görüyor, önünü görüyor. Onun için geriyle ve üstüne binen biniciyle ilgilenmesin, sadece önüne baksın diye at gözlüğü takıp sadece öne bakmasını sağlıyorlar. Bizde at gözlüğü de yok, öne de bakamıyoruz. Anda, şu anda yaşadığımız anla alakalı bu anın hesabını nasıl veririz diye bunun da sorgusunu yapamıyoruz. Basiret, firaset bizden alınmış, izzet bizden alınmış. Aziz dostlarım, yüreğim paramparça, hani ne anlatacağım ben de bilmiyorum ama büyük bir farkındalık geliştirmemiz, bunun da gereğini yapmamız gerekiyor. Yoksa biz gelecek nesle bunun hesabını veremeyiz. İnanın yüzümüze tükürürler yani. İnanın yani buna. Şu anda mezarlarından kalksa ecdadımız, biz size nasıl bir ülke teslim ettik? Size bir İslam diyarı teslim etmekle alakalı ne kadar acı çektik ve canlardan vazgeçtik, ne hale getirdiniz bu ülkeyi demeyecekler mi yani? Biz insanız aziz dostlarım. Bu farkındalığı insan için, zürriyetimiz için, milliyetimiz için, milletimiz için, alemi İslam için, ümmet için, devlet için, dünya için, insanlık için geliştirmek zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü biz her zaman söylediğim gibi birbirimize muhtacız. Sosyal bir varlık olarak bizi ihtiyaç halimizle yaratmış Allah. Birbirimize muhtacız. Biz yapmazsak, biz düzeltmezsek düşmanımız mı gelip düzeltecek hayatımızı? Düşmanımız mı nizam ve intizam verecek ülkemize? Bir dönem Cumhuriyet'in aydın geçinen zalim ve haysiyetsiz yazarları, sözde alimleri, ya bu milletin genetiğiyle olmaz, damızlık erkek getirelim Avrupa'dan diyecek kadar alçaklaştılar bu ülkede. Bunlar yazıldı, çizildi. Dolayısıyla düşmana ümit bağlayanların soyunu sopunu geleceğini görüyoruz, ne halde olduklarını görüyoruz. Biz insan olarak ahlaklı, erdemli, irfanlı, şuurlu, imanlı bir nesil olarak, insanlık olarak kendimize gelmezsek şeytanların, cinlerin bizi düzeltecek hali yok. Uzayların gelip dünyayı düzeltecek hali yok aziz dostlarım. Şimdi 3i Atlas Kometi ile alakalı böyle bir uzaylılar da geliyor, işte şu oluyor bu oluyor diye vavelayı basıyorlar. Ama onların da geleceği yok, gelse de düzeltecekleri yok. Şeytanlaşmış, Siyonist katillerin girdiği, geldiği, yaktığı yerleri ne hale getirdiklerini, ne hale çevirdiklerini görüyoruz. Bizim bizden başka dostumuz yok denir ya, el hak öyledir yani, biz düzelteceğiz halimizi. Allahümme aslih ahvalena diye boş yere dua etmiyoruz. Biz dua edeceğiz, gereğini yapacağız, Rabbimiz de yardım edecek. Başka bir yolu yok aziz dostlarım. Aziz dostlarım, bu dünya kıyamete kadar bizim insanlık alemine tahsis etmiş Rabbimiz. Dolayısıyla bu mavi gezegeni çok daha iyi bir yere dönüştürmek zorundayız. Başka bir şansımız yok. Bunun için mücadele etmek zorundayız. İşte bütün bu farkındalık bunun için zaten. Vebali söyleyeyim ağır olur. Yani sosyal açıdan söylüyorum, dini açıdan, milli açıdan, manevi açıdan, ahlaki açıdan, ticari açıdan, doğa, çevre, hayvanlar alemi, bitkiler, nebatat, iklim, atmosfer, her halükarda. Bakın bir 10-12 yıl önce Avrupa Uzay Ajansı ile NASA ortaklaşa Curiosity diye bir uzay aracı gönderdiler Satürn'e. Satürn'ün o içerisinde, o gaz bulutunun altında acaba yüzeyde ne var diye. 2-3 yıl çalıştı orada. Sonra da bu ilahi nizamda evrenin sistematiğini bozmamak adına, çünkü defalarca geçti o halkalardan ama onların minnacık toz biliyorsunuz onlar. Küçük taş parçaları, buz parçaları. Onlara zarar vermesin diye intihar dalışı yapıp Satürn'ün içine daldı. Ve o dalarken o 20-25 tane de dünyaya birkaç fotoğraf göndermeyi başardı. Henüz aşağılarda ne olduğunu bilmiyoruz ama. Hani bunu niye anlattım? 2,5 milyar dolar para harcadılar buna. Ve orada bir farkındalık işte bu da. Hani Allah demiyorlar, Tanrı diyorlar. Gerçi Tanrı'ya da inanmıyorlar ama intelligent design diyorlar buna. Yani biz evrenin Tanrı tarafından yaratıldığına inanmıyoruz ama mükemmel bir nizam var. Bunun bir mutlaka tasarımcısı olması lazım. Şimdilik buna akıllı tasarım diyelim. Evrende bir akıllı tasarım var. Bu tasarımı bozmamak adına uzay araçlarını imha ettiler. Şimdi şöyle bağlayacağım konuyu. Allah'ımız bu gezegeni Adem Aleyhisselam ve Havva validemize teslim etti. Onlardan insanlık alemi türedi. Nasıl teslim ettiyse öyle ister Allah bizden bu dünyayı. 260 bin yıllık insanlık tarihine baktığımızda işte yaklaşık 4,5 milyar yaşında dünya, 5 milyar yaşında güneş. Yani güneş sistemi toplamda 5 milyar yaşında bir şeyden bahsediyoruz. 4,5 milyar yıllık bir süreç içerisinde düşünün. Allah nasıl bir dünya yarattı? Bize nasıl bir dünya teslim etti? Nasıl muhteşem bir nizam kurdu? Her gün ortalama 2-3 bin soyu tükenen canlı varlık, bitkilerde, hayvanlarda yok ediyoruz, dünyayı yok ediyoruz. Yaşanabilir bir gezegenden yaşanamaz bir habitata dönüyor çevremiz. İşte bunun için de üzerimize farz olduğunu düşünüyorum ben. Hani sosyal farkındalık deyince böyle çok fark etmediğimiz, farkını anlayamadığımız bir şey gibi oluyor ama vecibe üzerimize bir sorumluluk yani. Emanetse ihanet etmememiz lazım buna. Emanetse namus bilmemiz lazım. Allah'ın teslim ettiği şekliyle, bize tevdi ettiği şekliyle korumamız lazım bunu. Tabii ki aziz dostlarım, komşu komşunun külüne de gülüne de, iyi gününe de kötü gününe de muhtaç. Bizim düzeltemediğimiz yerleri komşularımızın düzeltmesi lazım ama komşularla farkındalığımız da çok yüksek değil. Komşuluğumuz da çok iyi değil. Bu sebeple sosyal alanda kişisel farkındalıkla ilgili büyük çabalara girişmek zorundayız. O güzel atalarımız demişler, ne de güzel demişler yani, davulun sesi uzaktan hoş gelir diye, el elin affedersiniz eşeğini türkü çağırarak arar diye. Evet, helva sizin evinize kavrulmuyorsa kokusu gerçekten çok güzel geliyor ama lütfen biraz durup düşünelim artık. Cenaze sahibinin hiçbirine ne lezzet verir, ne koku verir, ne raiha verir. Elbette merhumun ruhuna değsin, canına değsin, geçmişlere rahmet olsun, yiyenlere şifa olsun diye yapılıyor. Öyle bir adet var. Ama sizin evde kavrulmuyorsa kokusu güzel geliyordur. Hele de cenaze evi, sizin ev cenaze evi olduğunda sadece dışarıdakilere kokar o helva. Onun için daha iyi bir dünya için çabalamamız şart. Tabii bunu Allah'tan bir vecibe diye söyledim. Dünyayı emanet olarak aldığımız için bir sorumluluk, zorunluluk diye söyledim. Ama bunu yaptığımızda sadece dünyaya olmuyor faydası. Yani siz dünyada mesela soyu tükenen bir canlının korunmasıyla alakalı bir şey yapıyorsanız, bunu da ya Allah bunu yaratmış, sebepsiz değil, hiçbir şey hikmetsiz yaratmadığına göre, faydası bir şey yaratmaktan münezzeh olduğuna göre bunu korumam lazım diye hayatınızı o küçücük canlıya adadığınızda, başkalarının yaralarını sarmak kendi sadrinize de şifa oluyor, kendi yaranıza da bir merhem oluyor, kendi yaralarınızı da iyileştiriyor. Yani bunu kendimiz için de yapmak zorundayız. Sosyallik demek ki bizim kendimize de yarıyor. Kurtulmak için kurtarmak gerektiğini bilip bu farkındalıkla davrananlara ne mutlu. Aziz dostlarım, bendeniz Münir Arıkan. Arkam Radyo'da Nitelik İnsan programında sosyal farkındalıkla ilgili kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın lütfen. Az sonra yeniden görüşmek üzere efendim. Kısa bir ara veriyorum.
Buluşma noktamız Erkam Radyo.
Aziz dostlarım, yeniden sizlerle birlikteyiz. Erkam Radyo'da Münir Arıkan'la Nitelik İnsan programında sosyal farkındalığı işlemeye devam edeceğiz kaldığımız yerden. Programın ilk yarısında eğer bizim üzerimize vecibe olan sosyal farkındalıkla alakalı sorumluluklarımızı yerine getirirsek bunun şifası sadece topluma olmaz, bize de olur. Bu farkındalık bizim kendimizi de iyileştirir demiştim. İşte tam da bununla alakalı bu mutluluk, sıcak, samimi, derin ilişkilerin, sosyal bağların bizi nasıl iyileştirdiği ile alakalı Harvard Üniversitesi'nin bir araştırmasından size bahsetmek istiyorum. Aziz dostlarım, dünyada 100 yıla yaklaşan 3 bilimsel araştırma var. Bu araştırma 1938'de başladı. 80 yıllık bir araştırma yani. Halen de devam ediyor. Adult Development Study diye, yetişkin gelişmesi çalışması diye tercüme edebiliriz bunu. Dünyanın en uzun soluklu 3 bilimsel araştırmasından bir tanesi, 80 yıla yakın süredir farklı sosyoekonomik gruplardan yüzlerce kişiyi, binlerce kişiyi takip ederek şu soruya cevap arıyor Harvard'lı bilim insanları. İnsanı sağlıklı ve mutlu kılan şey nedir? Bütün dünyanın şu andaki sizce umurunda olan en önemli unsur ne? Bakıyoruz, anti-aging, yani yaşlanmaya karşı, daha fazla gençleşmeye karşı, neredeyse zamanı durdurmaya çalışan bir insanlık var. Çünkü kimse ölmeyi istemiyor. 2, huzurun, mutluluğun peşindeler. Dolayısıyla sağlık ve mutluluk. En önemli, umrumuzda olan şey şu anda bunlar. Her zaman böyle olmuş zaten. Buna bakıyorlar. Nedir diyorlar. Siz de bu soruyu kendinize sorabilirsiniz aziz dostlarım. Eşinize sorabilirsiniz. Çalışanlarınızla bununla alakalı anketler yapabilirsiniz. Ya tabii bunu şirkette soruyorsanız, buranın daha sağlıklı ve daha mutlu bir şirket olması, daha sağlıklı ve daha mutlu bir kurum olması neye bağlı? Ne öneriyorsunuz diye onlara sorabilirsiniz. Onların önerdiği şeyleri yaptığınız takdirde de gücünüz hizmetinde daha yaşanabilir bir kuruma, şirkete sahip olacaksınız. Bulgular şöyle. 1. Aklımıza mesela Sorsak bunu yolda geçen dostlarımıza, daha sağlıklı ve daha mutlu olmak için neye ihtiyacımız var diye para para para diye herkes Napolyon kesilir. Ama bulgular onu göstermiyor. 1. İyi ilişkiler sağlık ve mutluluk kaynağı olarak ortaya çıkıyor. Araştırmanın en temel bulgusu, genetikten, zenginlikten ya da kariyer başarısından daha fazla insanların mutluluğunu belirleyen unsurun yakın, derin, samimi ilişkiler olduğu. Yani sosyal farkındalığımız yüksekse, bu yüksek farkındalık arkadaşlığımızı daha kaliteli hale getiriyor, ilişkilerimizi daha sürdürülebilir. Hani Allah Resulü'nün beyanına göre sallallahu aleyhi ve sellem neydi? Amellerin en kıymetlisi az bile olsa devamlı yapılandır. Evkille azıcık bile olsa. 3 dakika bile olsa haftada bir uğruyorsak bir yakınımıza, ayda bir de olsa bir akrabamızı ziyaret edebiliyorsak yılda bir kere görüşmekten çok daha iyidir. Eski yaşam stilimizde tabii ki gönül her sofrada her gün 3 öğün birlikte olmayı, el ele göz göze diz dize oturmayı ister ama şu modern şartlarda bence 200 yıldan beri bunun pek imkanı artık kalmadı. Geriye dönüşte çok fazla mümkün olmayacak gibi görünüyor. Dolayısıyla yapabildiğimiz kadar en azından bunu sürekli kılarsak, sürdürülebilir kılarsak az bile olsa kaliteli bir ilişki, kaliteli ve sağlam bir iletişim kurulmuş olur. Dolayısıyla lütfen bunu unutmayın. Yüzeysel değil, sathi diyoruz buna, kabuk değil, deruni ilişkiler, samimi ilişkiler, sağlıklı ilişkiler bizi çok daha sağlıklı yapıyor, daha mutlu yapıyor. Araştırmanın bulgularından bir tanesi, yalnızlığın sağlığa zarar verdiğini ortaya koyuyor. Uzun süren yalnızlık ömür süresini kısaltıyor. Ve inanın sigara kadar, alkol kadar, uyuşturucu kadar ciddi sağlık riskleri doğuruyor. İstediğiniz kadar güzel şeyler yiyin, sağlıklı beslenin, temiz bir çevrede yaşayın. Ama yalnızsanız, ne demiştim? Allah insanı sosyal bir varlık olarak toplumun içinde yarattı. Bir galakside, galaksi şeklinde, formatında, kendi ekseni etrafında Mevlana gibi dönen bir kulda yaratabilirdi Allah. Öyle yaratmadı. Bu toplumun kadrine, zulmüne, ezasına, çilesine, nezaketsizliğine, hatasına göğüs gererek, tahammül ederek, bazen hoş görerek, bazen mücadele ederek, bazen onu değiştirerek bir imtihan dünyası da yarattı bizi. Dolayısıyla şeytan da var, melek de var, iyi de var, kötü de var, sevap da var, günah da var, güzel de var, çirkin de var. Her şey zıttıyla kaim zaten. Yoksa cennet, cennette kalırdık. Allah'ın muradı bu değil. İmtihan ediyor bizi. Bunu anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla hani yalnızlık Allah'a mahsus diye hep söylenir ya, o Zat-ı Zülcelal, bilmiyoruz varlık alemindeki bize bildirdiği kadarıyla sadece esmasındaki tecellilerini bilebiliyoruz. O da ne kadar bilebiliriz? Allah'ım sadece kendini bildiği gibidir, kendini övdüğü şeklindedir, övdüğü haldedir. Şekil olarak hani öyle bir biçimi kastetmedim. Dolayısıyla ona mahsustur yani. Biz insan nasıl yalnız kalalım yani? Ömür niye kısalıyor biliyor musunuz aziz dostlarım? Bunun elektron mikroskopta görüntüsü çekildi. Nöron dediğimiz beyin hücresinin eğer sinaptik kolları aksonlarla bilgiyi verdiği, dendritlerle bilgiyi aldığı, başka nörondan gelen elektrokimyasal akımlarla kendine bilgi depoladığı ve kendi bilgisini başka nöronlara aktardığı bir iletişim hattı yoksa, kablolar yoksa yani, nöron içe doğru çöküp ölüyor. Alın size Alzheimer, alın size demans, alın size global atrofi, alın size beynin küçülmesi, alın size Alzheimer, Parkinson, ne diyorsanız deyin. Alın size unutkanlık, alın size depresyon, ne derseniz deyin. Yalnızlık bizle alakalı bir şey değil can dostlarım. Dolayısıyla bu sosyal farkındalık ne? Hani hem söylüyoruz, komşusu açken tok yatan bizden değil. Allah entegre bir sistem yaratmış yani. Onun ilahlığının en büyük sırrı ne biliyor musunuz? Hak bir ilah oluşunun. Haşa haşa, teşbihte hata yok. Diğer o bütün uyduruk tanrılar ne yapıyorlar? Gidiyorsun Hindistan'a. İşte tanrının bir tapınağı var, sözüm ona. Oraya işte mumlar yakılıyor. O yokluk sefalet içinde çiçekleri alıyorlar, oraya koyuyorlar. Her gün ama. Sizin varlığınızı yok ediyor orada, o kendi tapınağında. Hiçbir kula da yaramıyor. Rabbimiz ne yapıyor? Camiye gidip orada biz çiçek mi götürüyoruz camiye? Farklı farklı camilere gidin diyor. Allah Resulü farklı yollardan gidin diyor. Selamı verin, selamı yayın diyor. Efşü selame beyneküm, mütebessim olun diyor, güzel kelam edin diyor. Dostluk ve arkadaşlık, samimi ilişkiler, yakın bağlar, Müslümanın derdiyle dertlenin diyor. İtikaftaysanız bile çıkın diyor, gidin bir Müslüman kardeşinin derdiyle dertlenin diyor. Bir binanın tuğlası gibi sapasağlam birbirinize yapışık olun diyor. Bir vücudun azası gibi birbirinizden haberdar olun diyor. Ey Allah'ın kulları kardeş olun diyor. Komşuluk ilişkisini öneriyor, akrabalık ilişkisini öneriyor. Camiye gitmen yetmiyor, arkada durma diyor. En üst safta çok büyük bir sır var. Bilseydiniz diyor onun sevabını, kura atardınız. Hayır ben geçeceğim, yok hayır ben geçeceğim. Geçen böyle bir Anadolu ilinde 10 bin, 15 bin liralık bir televizyonu 1000 liraya vermişler. Millet en son izlediğimde birbirini dövüyordu. Hayır benim o, hayır ben alacağım, hayır ver onu bana falan diye millet birbirini dövüyordu. Kadınlı erkekli bir grup. 30-40 kişi birbirine girmiş, polis ayırmaya çalışıyordu izlediğim kadarıyla. 15'te bir avantajı görünce böyle, milyonda milyon katı avantaj varsa dolayısıyla sizi kaynaştırmaya çalışıyor. Sosyal bir farkındalık içerisinde sosyal varlığınızla topluma yamamaya çalışıyor sizi. İlahımız kendine çağırmıyor. Kendine çağırırken diyor ki kullarıma uğra, onların gönlünü al. Hani kutsi bir hadis-i şerifte var ya, kulum ben hastaydım gelmedin. Ey Allah'ım sen nasıl hasta olursun, işte filanca kulum hastaydı, onu ziyaret etsen beni ziyaret etmiş gibi olurdun. Kulum ben açtım beni doyurmadın. Haşa Allah'ım sen nasıl aç olabilirsin, sen ilahsın. Filanca kulum açtı, onu doyursan beni doyurmuş olacaktın. Filanca kulum yoksul, kulum ben çok yoksuldum, bana yardım etmedin. Allah'ım sen nasıl yoksul olabilirsin, bütün hazinenin sahibisin. Filanca kulum yoksuldu, sen ona versen bana vermiş olacaktın. Hazreti Ayşe validemiz gibi büyük İslam şahsiyetleri Allah'a takdim ettiklerini bilincinde oldukları için o sadakalarını verirken, zekatlarını verirken misk kokusuna sürerlermiş. İthal bir parfüm, pahalı. Ta Hindistan'dan geliyor. Yani parasal değerini bir düşünün yani. Ama nezakete bakın. Onu belli bir kese içerisinde, belli bir kılıf içinde, belli bir paket ambalaj içerisinde. Hayat bir servis sanatı çünkü. Servisi, paketi, ambalajı, sunumu iyi olan kazanıyor. Nah al diye haşa kimse kimsenin eline böyle bir para atarak, fırlatarak yakala diye insanlar köpek eğitim evlerinde köpeklere yallarını böyle vermiyorlar. İki elle tutuyorlar nezaketle, çömelerek falan, saygıyla, sevgiyle. Böyle bir Amerikalıya sordum. Öyle bir eğitim şeyine katılmıştım. Ya dedim iki elle tutacağım, eğileceğim, dizimi kıracağım, yere eğileceğim falan. Dedim ya sana getirmiyorum, köpeğe veriyorum. Biliyorum dedim Münir'cim. Ama dedi biz bunu arama kurtarma köpeği yapıyoruz. Öyle yetiştiriyoruz. Arama kurtarma köpeği olacak. Cana değer vermesini istiyorsan onu göstereceksin ona uygulayarak. O bir can dedi, ona verilebilecek en azami değeri vereceksin ki o da canları kurtarmaya bir köpek olarak, affedersiniz, algılayarak o şekilde yetiştirsin kendini. Onun için bizim ilahımızın, bizim Mevlamızın, bizim Rabbimizin, bizim Allah'ımızın bizden istediği bir şey bu sosyal farkındalık aziz dostlarım. Hani sosyal farkındalık deyince sanki batılılara ait bir kavrammış gibi, aman çok da fazla şey etmeyelim Münir hocam, bu kadar da çok fazla değinmeyelim. İçerisinde komşuluk var. Cibril-i Emin diyor bana geldi gitti, geldi gitti, o kadar çok komşu hakkından tavsiye etti ki, o kadar çok buna komşu hakkıyla alakalı şeyler söyledi ki, en sonunda diyor ben neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim. Ya ne demek mirasçı? Bir sıhriyet bağı oluyor, akrabalık. Onun için Allah ve ahiret gününe iman edenin komşusuyla iyi geçinmesini, komşusuna ikram etmesini, komşusuna iyi davranmasını emreder Allah Resulü. Bakın oradan perçinliyor. Bulunduğumuz yerde en yakınımızda kim varsa. Aileyle perçinliyor, akrabayla perçinliyor, arkadaşla perçinliyor. Yetmiyor. Bir vakıf medeniyeti diyoruz İslam medeniyetine. Ayrıyeten bir sosyal sorumluluk faaliyetiyle alakalı. Sosyal sorumluluk da çok şey, böyle yavan bir ifade. Sosyal zorunluluk diyeyim ben buna. Zorunluyuz. Mecburuz ya buna. Allah Resulü'nü seviyorsak, inanıyorsak, bu dini mübin İslam'ın bir neferiysek aziz dostlarım, bu bizim üzerimize bir zorunluluk. Yapmak zorundayız. Burada da tabii 1 milyon dolar, 1 milyar dolar, 1 trilyon dolar herkes gücüne göre. Rahmetli babam Gaziantep İmam Hatip'in inşaatıyla alakalı bir hamal, Allah gani gani rahmet eylesin, vefat etmiştir. Anlattığı yıllar 70, 72, 73 yılları Gaziantep İmam Hatip'te Şırçan'daki. Şimdi başka bir okula döndü, o okul o parkın karşısındaki, ama inşaat devam ediyor. ve 70'li yıllar şimdiki gibi böyle caminin önüne küçücük bir bisküvi kutusu koyulup da 2-3 kişinin üzerine birkaç kuruş para attığı bir şey değil. Büyük bir sergi serilir saban dört tarafından tutarak öğlen namazını mütakip ikindiye kadar paranın sayıldığı vakitleri bilirim ben. Böyle bir gani, hem güven çok fazlaydı kurumlara, hem insanların güveni çok fazlaydı, hem para bereketliydi. O yokluk yıllarında verilen, şimdiki varlıklı zannettiğimiz dönemdekine göre 100 kat daha fazlaydı. İnanın 1000 kat daha fazlaydı. Bir tane hamal amcamız geliyor. İnşaat devam ediyor. İmam Hatip yapılacak. Biraz daha fazla Anadolu çocuğu o İmam Hatip'te okusun diye. 72 ya da 73 yıl olarak aziz dostlarım. Hikaye anlatmıyorum. Rahmetli babamın, Molla Şükrü Arıkan'ın Antep İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü'ndeki anekdotunu anlatıyorum size. Bir hamal geliyor, sırtındaki küfeyi kapıya koyuyor. İçeride de halı var babamın müdür odasında. Ayakkabıyı dışarıda çıkartıyor. Babam diyor, estağfurullah olur mu buyurun. Yok diyor, olur mu evladım diyor. Halı diyor, bu basılmaz ona, edebe bakın. Giriyor içeriye. Sonra bu kemerinin kuşaklar vardı, böyle sarılırdı. Bilmiyorum şimdiki hamal arkadaşlar da sarıyorlar mı? Böyle 2,5-3 metre onu açıyor. Oradan bir kese çıkarıyor. Bütün bozuk paraları döküyor babamın cam masasına. Yarım saat sayıyor. Ondan sonra da babama teslim ediyor. O zamanın parasıyla belki 50 lira değil. Tüm paralar o zaman 5, 10, 20, 50, 100 lira var hatırladığım kadarıyla. Hani 20 lira, 50 lirası 100 lira değil ama çok kesin yani. Titreyerek böyle az oldu ama diyor hocam diyor. Rahmetli babam anlatırdı. Bir zahter mahter bir şey ikram ediyor. Yolcu ediyor aşağı kadar hamal amcamızı. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekan cennet olsun. Zürriyeti inşallah felah bulsun. Bütün dardakileri Rabbim imdad etsin. Oradaki ruhaniyetin adına. Rahmetli babam derdi ki, oğlum o para geldikten sonraki inşaat 10 katı daha fazla hızlandı o paranın bereketiyle. Çünkü o hamal amcanızın o zahmeti, o çilesi, o külfeti, nerede adam büyük görürse İmam Hatip'e yardım edeceğim diye onun peşine gidiyormuş. Kaldıramayacağı ağır yüklerin altına girerek kuşağını da onun için uzatmış. Yani normalde o kadar uzun değilmiş. Bu kuşağı çok daha fazla uzunmuş. Niye? Bel fıtığı olmasın. Yaşlı bir o zamanki şeyiyle. Yaş söylemedi babam ama hani 40 yaşında, 45 yaşında öyle bir adam. Babamdan daha yaşlı olduğu çok kesin yani. Ne oldu? Zorunluyuz işte. Hayır hasenata çağırıyor Allah bizi. Niye? Çünkü cennette ona göre ihsan edecek. Uyduruk kaydırık yarışmalarda verilecek 1 milyon lira, bir ev, bir arabayla alakalı yapmadığı şey kalmıyor insanların. Niye biz şimdi yapmayalım ki? Allah bize cennet vaat ediyorsa yani orada girmiş olmak bile yeter yani. Kaldı ki aklımızı başımızdan alacak türlü türlü nimetlerle her gün yepyeni bir cennet yaratarak sonsuz bir hayatı vaat eden Allah'a inanmıyor muyuz aziz dostlarım? Zorunluyuz. Sadece tabii bunu toplum anlamında söylemiyorum. Bu araştırma yalnızlığın sağlığa zarar verdiğini ortaya koydu ya. Tabii ki toplum için, Allah için, ümmeti Muhammed için, devlet için, millet için, aile için, akraba, komşu için yapalım bu cepte. Ama kendi ömrümüzü de uzatıyor. Yalnız kalırsak ömür kısalıyor. Bu tür faaliyetlerin içerisinde Allah ömrü bereketlendiriyor. Aklın yolu bir. Umarım bunu uygularız. Üçüncüsü, Harvard'ın yaptığı bu uzun araştırma, 80 yıl aşan araştırma, evlilik ve yakın dostlukların koruyucu bir kalkan olarak hayatımızda etkisini ortaya koyuyor. Eğer mutlu bir evlilik varsa bu çiftler, bu bireyler yaşlılıkta sağlık sorunu yaşasalar bile duygusal dayanıklıklarını koruyabiliyorlar. Bunun üstesinden daha hızlı, daha fazla, daha güzel gelebiliyorlar, mücadele edebiliyorlar. Rabbimizin ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin evlilikle alakalı tavsiyelerini düşündüğümüzde insan gerçekten çok mutlu oluyor. Biliminde onları tasdiki, biliminde onun söylediği yere gelmiş olmasından mutlu oluyor. Sizin en hayırlınız, eşin en hayırlı davranınız. Ben de eşin en hayırlı davranınızım diye buyuruyor ya, aynen öyle. O Üsve-i Hasene'yi örnek alarak, sallallahu aleyhi ve sellemi başımıza taç kılarak, örnek alarak, rehber alarak, kılavuz alarak öyle devam etmek aile hayatında. Zaten Yani bir evliliğinde bir insan mutlu değilse aziz dostlarım, hayatın diğer alanlarında mutluluk pek fazla bir işe yaramıyor. Çünkü hiçbir başarı evdeki başarısızlığı telafi etmiyor. Dördüncüsü, bitiriyorum. İki küçük madde söyleyip bu araştırma, Harvard'ın yaptığı bu araştırma, orta yaştaki ilişki kalitesinin yaşlılık sağlığını belirlediğini gösteriyor. Yani 50 yaşındaki bir insanın ilişkilerindeki tatmin düzeyi 80 yaşında fiziksel ve zihinsel sağlığını tahmin etmede onun kolesterol düzeyinden çok daha güvenilir bir gösterge gösteriyor. 40 ve 50'li yaşlarda ne yapıyorsanız, ben 10 ve 20 yaş arasındaki gençlere, çocuklarımıza eğitim verirken onlara diyorum ki bakın, bu 10 yıldaki yaptığınız şey hayatın bundan sonraki 90 yılında ne yapacağınızı, ne olacağınızı, nasıl bir yaşam süreceğinizi belirliyor. Aman dikkat edin, bu 10 yılı çok kaliteli yaşayın. Çok nitelikli, çok donanımlı, çok dolu dolu yaşayın. Daha fazla okuyun, daha fazla faaliyet yapın. Aynen öyle. 40 ile 50 yaşlardaki bir insan ilişkisine bakıyorlar. Onun bir 40 yıl sonraki nerede olacağıyla alakalı bilimsel bir tahminde bulunuyorlar ve bu gerçekten bedensel sağlık göstergelerinden çok daha doğru oluyor. Son olarak aziz dostlarım, gelecek hafta devam edeceğim ama iyi ilişkilerin beynimizi koruduğu ortaya çıkıyor bu araştırmada. Daha güven dolu, daha empatik, daha destek dolu ilişkiler. Yani eşinizden, arkadaşlarınızdan, komşunuzdan, çevrenizden güvenilir bir sitede, güvenilir bir mahallede, güvenilir bir yapı içerisindeyseniz, bulunduğunuz ortamda empati geliştirip sizi ve sizin halinizi anlıyorlarsa, halden anlayan dostlarınız varsa, ihtiyaç duyduğunuz anda, yardıma muhtaç olduğunuz anda, düştüğünüz anda kalkmanızla alakalı destek dolu ilişkiler kurduysanız, yaşadığınız şehirde, ülkede, sitede, mahallede, çevrede güven dolu komşuluk ilişkiniz varsa, ailede empatiyle destekleniyorsanız, düştüğünüz zaman sizi kaldıracak, destek verecek dostlarınız varsa, bu ilişkiler yaşlılıkta bilişsel gerilemeyi de yavaşlatıyor ve neredeyse durduruyor. Hafızanız da daha güçlü oluyor. Aziz dostlarım, bu haftalık da bu kadar diyelim. Sosyal farkındalıkla alakalı size daha çok anlatacaklarım var. Herhalde 2026'dan önce birkaç konu daha işleriz. Hazırlıklarım böyle çünkü. Ama bir iki programda yine bu sosyal farkındalığa ayıracağız gibi görünüyor. Gelecek hafta görüşünceye kadar ne olursunuz, üzerimizde vecibi olan bu sorumluluğu zorunluluğa dönüştürerek el mahkum ben ne yapabilirim? Çevrem için, insanlık için, komşum için, eşim, dostum, akrabam için, ümmeti Muhammed için diye düşünelim. Gazze canımızı yakmaya devam ediyor, yüreğimiz kavruluyor. Bunun çözümüyle alakalı 2 milyarlık İslam aleminin bir çözüm geliştirememiş, 57 İslam ülkesinin bir çözüm geliştirememiş, 3 garantör ülkenin, Müslüman ülkenin, Mısır, Türkiye ve Katar'ın bununla alakalı bir çözüm geliştirememiş olması da bir acı. İnşallah Rabbimizin azabı bundan dolayı olmaz. Yoksa intikamı çok feci olur. Bununla ilgili de inşallah elimizden geldiği kadarıyla ne yapabiliyorsak buna biraz kafa yoralım. Amelime güvenmiyorum ama düşmanlarına hasımlığım var demiş ya. Aynen öyle. Allah dostlarını Allah için seviyor. Düşmanlarını da onun hatırı için sevmiyoruz. Onlara buğz ediyoruz. İnşallah Rabbimiz bize imkan tanır, fırsat tanır ve onları doğru, iyi, güzel, vaktinde ve zamanında kullanmamızı sağlar. Gelecek hafta görüşünceye kadar biraz bu konularda kafa yormanızı istirham ediyorum. Hepinizi Rabbicelime emanet ediyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.